12. ayrım, sayfa 209. Kapıdaki korumalar derini görmekle yetinmeyip arabanın içine de dikkatle baktılar. Çok bakmayın, arkadaşımın çantasında bombalar var diye şakalaşmaya çalışarak. Silahlı genç koruma soğuk bir gülümsemeyle yetindi, cevap vermedi. Kapıdaki engel yavaş yavaş kalkarken, sen duvarları fark etmeye başladın mı derin diye sordum. Evet, hem de nasıl. Evde aşçı ve hizmetçiden başka kimse yoktu. Erim ve yeni karısıyla karşılaşmayı hiç istemediğimden buna memnun oldum. Doğru ikinci kata, Derin'in dairesine çıktık. Kedi yavrusu yatağın üzerine uzanmış uyukluyordu. Olağanüstü sevimliydi. Kedi merakını bilmiyordum. İstersen daha önce kedi deneyimim olmamıştı diyelim. Bir şeyi tanımadan sevemezsin ki. Şimdi bayılıyorum ona. Bazen Felix olmasaydı ne yapardım diye düşünüyorum. Nereden aklına geldi kedi edinmek? Aklıma gelmedi. Kader ağlarını ördü ve ben bir kedi sahibi oldum. Ebru, Erim amcamın karısı, biliyorsun, hiç kedi sevmezdi ama şimdi o da alıştı. Biliyorum, kedi alışkanlık yaratır. Nereden aldın? Kerim Ali'lerden mi? Hayır, sihirli kapıyı açacak anahtarın saklandığı kuyunun dibinde buldum onu. Ön patileriyle göğsünü yoğurarak bluzunun düğmelerini emmeye çalışan kedi yavrusunu okşuyor. Bir masal kedisi demek ki. Anahtarı da buldun mu bari? Buldum. En azından anahtarın saklı olduğu kutunun anahtarını buldum. Gözlerimi ta içine bakıyor. Odadan serin bir esinti geçiyor. Kedi Derin'in kucağından yere atlıyor. Neden bilmem, ürperiyorum. Umut kimdi gerçekten diye sormuştum, hatırlıyor musun Ülkü? Nasıl hatırlamam? Evet anlamında hafifçe başımı yiyorum. Gözlerin Umut'un gözleri demiştin. Onu da hatırlıyor musun? Bozcaada'da seni kıstırdığım gündü değil mi? Bozcaada'daydı sanırım. Lafın nereye varacağını biliyorum artık. Karşı saldırıya geçme güdüsüyle ben de kızın gözlerinin tam içine, Umut'un gözlerine bakıyorum. Umut'un kim olduğunu artık biliyorum diyor bakışlarını indirirken. Umut, Arın Murat'ın oğluydu. Kardeşim de demedi. Bir şey söylemiyorum. Cevap vermemi, doğrulamamı da beklemiyor zaten. Teo senin eve ilk yerleştiği sırada sizin fotoğraflara bakarken Umut'un çocukluk fotoğraflarını bulmuş, öldürülmesiyle ilgili gazete kupüründeki vesikalık fotoğrafla benzerliği görüp şok geçirmiş. Bizim için olağan şeyler ama ona göre tam bir kabus. O günü hatırlıyorum. Kendini sokağa atıp nefes nefese bana gelmişti. Pek az tanışıyorduk o sıralarda. Bir rastlantıyla senin evin kiralık olduğunu ona ben söylemiştim. Bana ne sordu o gün biliyor musun? Who is Umut really? Diye sordu. Tıpkı benim sorduğum gibi. Sen Umut'un fotoğraflarını göstermemiştin bana Ülkü. Belli bir amaçla değil, gerek görmemiştim. Doğrusu ben de hiç bakmıyordum o eski fotoğraflara. O kupürü, fotoğrafları falan annem saklamıştır. Neden anlamak istemiyorsun? Ben Umut'un, Arın'ın, Ömer'in, ölüp de gömülenlerin, geçmişin, yanmışın, yıkılmışın hayalleriyle yaşamak istemiyorum artık. Sesimin nasıl böyle yükseldiğini kendim de şaşıyorum. Bu kadar öfkelenecek ne var? Kendimi alamayıp aynı yüksek tonda sürdürüyorum. İyi işte, öğrenmişsin, rahatlardık. DNA testine gerek kalmadan fotoğraf benzerliği, göz benzerliği, bakış benzerliği testiyle gerçeği aşağı çıkartmışsın bayan dedektif. Merak ediyorsan söyleyeyim. Arın bu konuyla ilgili en küçük bir bilgisi yoktu. Ömer Ulaş'tan Umut adlı bir oğlum olduğunu ve bir operasyon sırasında öldürüldüğünü biliyordu, o kadar. Umut'un öldürülmesinden sonra konuyla ilgilendi. Devletin yöntemlerini, terörü, iktidarı o zaman sorgulamaya başladığını anlattı bana. Öldürüldüğü geceki son buluşmamızda. Umut'un kendi oğlu olduğunu hiç bilmedi o. Ama belki de Umut babasının Arın Murat olduğunu biliyordu diyor son darbeyi indirmeye hazırlanarak. Umut'un bilmesi olanaksızdı. Haklı olabilirsin. Ama bir arkadaşının evine bıraktığı eşyaların arasından çıkan şuradaki telefon numaralarına bir bak. Bu telefon numaralarını Umut nereden bulmuş olabilir sence? Gidip yazı masasının üstünden bir zarf alıyor. İçinden çıkardığı kareli küçük bir kağıt parçasını tutuşturuyor eline. Çapraz bulmaca veya benzeri bir oyun. Burada birçok telefon numarası var diyor. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, çaprazlama, ters çapraz ve belki benim çözemediğim başka dizinler. Ama en azından bildiğim 3 numarayı çıkardım. Babamın çok az kimsenin bildiği özel numarası, Ankara'daki evin, yine rehberde falan olmayan ikinci telefonun numarası, bir de bunları bulduğum evin telefonu. Sence bu numaralar Umut'ta ne geziyordu? Başım dönüyor. Çaresizim, silahsızım, üstelik yorgunum, bıkkınım, kaçağım, korkuyorum. Bilmiyorum derin diyorum inler gibi. Bilmek de istemiyorum. Benim ırmağım hiç durgun akmadı ve ben artık yoruldum. Yoruldum diyorum anla. Ölüleri geri getiremem. Oğlum da olsa, sevdiğim erkek de olsa. Onlardan da usandım artık, kendimden de usandım. Senden de usandım diyecekken son anda kendimi tutuyorum. alaycı, kötü bir gülümseme dolaşıyor yüzünde. En iyi erkekler, ölü erkekler dediğim ülkü, Teo'yu da ölü erkekler müzeni kaldırmaya mı hazırlanıyorsun? Bir ölü erkekler mezarlığı, bütün bir yaşamın muhasebesi bu mu? Böyle mi görünüyor? Ya doğruysa, peki o telefon numaralarının anlamı ne? Umut, Arı Murat diye birinin varlığından bile haberdar olamazdı. Bu dalaca bir romantizmin adına eklediği Murat sözcüğü bile ona bir çağrışım yaptıramazdı. Kafamdan, belleğimden, yüreğimden incecik, kaytan gibi iğrenç bir yılan geçiyor. Hani insanı düşünmekten bile korkup hemen bastırmaya, yok saymaya çalıştığı şeyler vardır. Sence gerçek babasının izinde miydi Umut? Yoksa devletin ajanı, yoldaşlarının ölümünden sorumlu saydığı Arı Murat'ın peşinde miydi? Oğlundu, sen daha iyi bilirsin. Oğlumdu. Ankara'da lapa lapa kar yağıyor, bir oğlumuz var. Doğum sonrasının mahmur yorgunluğu, mutluluğuma karışan tedirginlik ve keder. O benim de oğlum derken asla riyakarlık yapmayan, aşık, devrimci, inanmış komünist Ömer Hoca. Adı tabii ki Umut olacak. Çocuklarımızın, inançlarımızı, hayallerimizi taşıyan adları. Umut, inanç, deniz, ulaş, devrim, özgür, eylem, ekim. Ankara'dan Eskişehir'e doğru giden gece treninde Doraki babalığı benimsemeye çalışan iyi bir adamın kucağında uyuttuğu bebek. Korku, öfke, sitem dolu bakışlarıyla "Sen de babam gibi beni bırakıp gidecek misin anne?" diye soran küçük oğlan. Arkadaşlarının beğenmediği ürkek, şapşal, saf anneanne çocuğu. Mahallede, okulda, çocuklar arasında kara koyun sayılan, öteki olan, koca dünyaya karşı korunmasız, savunmasız, yapayalnız duran, korktuğunu, üzüldüğünü belli etmemek için ilgisizi, aldırmazı oynayan yalnız çocuk. Piyata heykelini seyrederken feda ve kurbandan söz eden delikanlı. Hemşirenin mutlu güleç yüzü. Bir oğlunuz var. Kefareti ödenmemiş bir günah tadındaki oğlum benim. Piyatayı severdi. Bildiğin tek önemli şey bu diyorum. Oğlumu tanımıyorum. Onun hakkında yüzeysel gözlemleri, dış görünüşleri aşan bildiğim tek şey, kurtuluş için kurban olana duyduğu yakınlıktı. Kızın söylediklerimi anlayıp anlamadığı umurumda değil. Piyata, insanlığı kurtarmak için kendini kurban eden oğula, evrensel ananın ağıtıdır. Bana bunu anlatmak istemişti Piyata aracılığıyla. Ancak şimdi anlayabiliyorum. Galiba sen haklısın. Arkamda ölüler bıraktığım doğru. İnsanın yaşamında bir an oluyor. Sadece kendisinin değil, çevresindekilerin de geleceğini belirleyecek bir kader anı. Sonradan hep o ana geri dönersin, o ana sorgularsın. Hiç yaşanmamış olsaydı keşke diyorsan, bitmişsindir. Çünkü sadece senin kendini değil, başka insanların kaderini de karartmıştır o an. Ve hiçbir şeyi geri döndüremezsin. Keşke hiç olmasaydım demek gibi ya da istemeden işlediğin cinayetten sonra yerde yatan ölüyü seyretmek gibi umutsuz, korkunç bir duygu. Ben o anı hatırlıyorum. Büyükada'da bahçesinde mimozalar açan ahşap köşk, sicim gibi yağan yağmur, ıslak mimozalar, odunların çıtırdayarak için için yandığı şömine, dışarıda lodos. Jacques Brel, Nemecu de Pas, kırmızı şarap, saç tokam, saçlarımın örttüğü çıplak vücudum, vücutlarımızın ısıttığı soğuk nemli yatak, söylenmemiş sözler, yarın ayrılacağız, sevmek yeterli değil, acının şiddetlendirdiği cinsel haz, benzersiz doyum, Umut'u içimde büyütmeye başladığım o geceyi hatırlıyorum. O kadar güzeldi ki bunca adıya rağmen, keşke yaşamamış olsaydı diyemedim hiç. Tıpkı inançlarımız gibi, ütopyamız gibi. O kadar güzel, o kadar umutlu, o kadar kurtarıcıydı ki yenilgimize, çöküntümüze rağmen hiç pişman olmadım. Belki de hala yaşayabilmemin, hala direnebilmemin nedeni de bu. Teo için endişelenme derim. Şu çöken şehri, çirkinliklerin güzellikleri örttüğü İstanbul'u bir efsaneye, bir masal kentine dönüştürmeyi başardığı için ilgileniyorum onunla. Kaba, çirkin gerçeği tarihin büyüsüne, Bizans'ın erguvanisine bulayıp güzel bir hayale dönüştürmeyi başarıyor. Gerçeklere dayanma gücümün kalmadığı bir sırada bu bana iyi geliyor. Korkma, bu defa rakip değilim. Yarın öbür gün başka bir yere taşınacak ya da belki İstanbul'dan bir daha dönmemecesine ayrılacak, hayatımdan çıkacak. Üstüme gelme, artık yorgunum. Ona Teo konusunda yalan söylüyorum. Göğsümün ortasında, umut silahıyla acımasızca vurduğu noktada inkar edilmiş bir günahı ağırlığı ve cevabından korktuğum bir sorunun, Umut neden Arın Murat'ın peşindeydi sorusunun boğucu karanlığı var. İçinde dosyalar, zarflar, naylon torbalara yerleştirilmiş kağıtlar, kitaplar olan kocaman bir karton torba getirip ayaklarımın dibine koyuyor. Benim bunlara ihtiyacım yok artık diyor. Babanın ölümünün ardındaki gerçeklere Umut yoluyla ulaşmayı ummuştum. Ama artık daha fazlasını öğrenmek istemiyorum, korkuyorum. Öğrendiğim her gerçek biraz daha acıtıyor içimi. Artık aramıyorum. Birkaç dakika önce yüreğimi donduran düşmanca tavır bir kabuk gibi üstünden dökülüveriyor. Boynuma sarılıyor. Ne olur Ülkü, birbirimizi acıtmayalım. Geçmiş saplantılardan, hatta babamdan bile kurtulmak, kendimi bulmak, kendimle barışık yaşamak, amacı anlamlı olan bir hayat istiyorum. Mış gibi yapmak istemiyorum. Ben de güç günler geçiriyorum. Ne olur yardımcı ol bana. Yazı masasının üstünden bir şeyler alıp avucunun içinde getiriyor. Gülümsemeye çalışarak bana uzatıyor. Boyalı plastikten küçük oyuncaklar. Tom, Jerry, Felix kedi. Dayanılmaz bir acıyla hatırlıyorum. Umut minicikti. Bir ki resimlerini, Tom'la Jerry'yi, kedileri severdi. Onları bir kırtasiye vitrininde görmüş, vitrin süsü olduklarını söyleyen adama diller dökerek satın almıştım. Eve götürdüğümde anne Umut'a Mickey getirdi demişti. Gözleri duygulandığı zamanlar hep olduğu gibi ıslak ve buğuluydu. Tıpkı şimdi Derin'in gözleri gibi. Kızı içimden taşan duygu ve sevgi seliyle göğsüme bastırıyorum. Bunlar sende kalsın. Bunlara dayanamam. O kağıt torbayı Derin'den almamalıydım. Kitapları, kağıtları, fotoğrafları, anı defterlerini. Umut'tan geri kalan her şeyi orada bırakmalıydım. O telefon numarasını aramamalı, görüşmeye hiç gitmemeliydim. Türkiye'ye dönmemeliydim. 50 yaşımı geçmişken Theo ile sevişmemeliydim. Küçük evin tavan arasında çıkıp, unutulması, kapatılması gereken bir geçmişin ıvır zıvır, saçma sapan anılarının tozlarını bulanmamalıydım. Derin'in içine, babasının öldürülmesi konusunda kuşku düşürmemeli, kendi boş, miskin ve sıkıcı dünyasından farklı bir alemle tanışmasının yollarını açmamalıydım. Varoşların devrimci prensi olduğunu unutup, Kerem Ali'yi küçümsememeliydim. Pişmanlıklarımın listesi uzayıp gidiyor. Oysa ben bir zamanlar ne kadar acı vermiş, nasıl yaşanmış olursa olsun yaşadıklarımdan asla pişmanlık duymazdım. Onlar benim parçamdı. Onlarla ben olurdum. Dar ağacına götürülürken bile yeniden başlamak gerekseydi eğer yine aynı yollardan geçerdim diyenleri severdim. Derin'in tarif ettiği adrese 285 basamaklı yokuştan çıkarak değil, ana yoldan gittim. Minibüsten indikten sonra çarşıyı arkamda bırakıp çeşmenin yanından kıvrılıp gitgide seyrekleşen evlerin arasından geçtim. Ev o kadar tınlık geldi ki kapı numarasına bakmaya bile gerek duymadan bahçe kapısından içeri girdim. Birkaç basamakta çıkılan geniş verandanın bir köşesinde kendini pastırma yazının ılık güneşine vermiş bakımlı bir kedi iki yavrusuyla yatıyor, geleni gideni hiç umursamadan yavrularını yalıyor, onlarla oynaşıyordu. Küçücük ön bahçede, verandanın çevresinde havalar güzel giderse Aralık ayı sonuna kadar süren yedi veren gülleri açmıştı. Boyalı teneke saksılarda geçmeye yüz tutmuş kırmızı sardunyalar, cılız pembe karanfiller, geç kalmış katmerli küpe çiçekleri yan yana diziliydi. Kapıyı gecikmeden açtı. Ben yaşlardaydı. Saçları kırlaşmıştı, uzunca boyluydu, kahverengi fitilli kadife pantolonu bol ve eskiydi. Aydınlık yüzü ve dostça gülümsemesi insanı rahatlatıyordu. Birden kendimi yıllardır görmediğim eski bir dostu ziyarete gelmiş gibi hissettim. İçeri girmeden kapıda öylece durup elimi uzatıyorum. Atilla Bey mi? Ben Umut'un annesiyim. Telefonla aramıştım. Biliyorum. İçeri buyurun Ülkü. Beni hatırlamadınız ama biz tanışıyoruz. Dünya küçüktür. Hele de 25-30 yıl öncesinin Ankara devrimci çevreleri daha da küçüktü. Belleğimi zorlayarak yüzünü inceliyorum. Durun bir dakika. 1970'de siz de siyasaldaydınız değil mi? Yoksa ODTÜ müydü? Evet tamam. Hatta bir defasında dergi için birlikte bir çeviri yapmıştık yanılmıyorsam. Ama adınız? O zamanlar Selim diye bilirdiniz beni. Asıl adım Selim Atilla'ydı. Sonraları Atilla'yı kullandım. Eşinizin, Ömer Hoca'nın gençlerindendim ben de. Buhur ettiği oda dört bir yana dağılmış kitaplar, müzik kasetleri, CD'ler ve plaklarla dolu. Kusura bakmayın, ortalık biraz dağınık diyerek özür diliyor. Burası benim kurtarılmış bölgemdir. Karım ara sıra İstanbul'a gelip evi toplarken buraya da el atar. O Bodrum'da yaşıyor. Ama Bodrum artık insanı kafa dinleyebileceği bir yer değil. Herkes orada, benim için fazla gürültülü. Ne diyordum? Karım burayı toplamaya kalkınca hiçbir şeyi yerinde bulamıyorum. Tıpkı eşyaların yerleri değişince kendilerini oraya buraya çarpan kediler gibiyim. Kedi dedim de, kızınız memnun mu kedisinden? Adı Özlem'di değil mi? Adı Derin, diyorum kuru bir sesle. Allah Allah, karıştırdım herhalde. Hayır, sanırım karıştırmadınız. Derin benim kızım değil. Paris'te öldürülen Arın Murat'ın kızı. Eşyaları almaya geldiğinde bana Umut'un kardeşi olduğunu söylemişti. Lafı duymazlıktan geliyorum. Konuyu dolandırmadan açık konuşmaya karar veriyorum. Arın Murat çok eski dostumdu. Hatırlarsınız belki. İstihbaratla, güvenlikle falan da ilişkili üst düzey bir diplomattı. Ben o sırada Paris'te bir Fransız gazetesinde çalışıyordum. Öldürüldüğü gece birlikte yemek yemiş, uzun uzun konuşmuştuk. Çok şey biliyordu. Devleti iyi tanıyordu. Mekanizmayı tanıdıkça iğrenmiş, çamurun kendi üstüne de sıçradığını, iktidarın kirlettiğini fark etmişti. O gün arının eski hayatına ve kendine veda günüydü. Her şeyi geride bırakıp yepyeni bir yaşama başlamaya karar vermişti. Ve birkaç saat sonra öldürüldü. Evet, hatırlıyorum. 2-3 yıl önceydi, değil mi? Gazeteler sizin fotoğrafınızda basmışlardı, son gören kişi olarak. Bu yüzden olayla ilgili haberleri daha dikkatli izlemiştim. Bana sorarsanız tam da Derin devlet işi bir cinayetti. Derin babasının ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek istiyordu. İçine kuşku düşüren bendim. Tuhaf bir sezgiyle Umut'un öldürülmesiyle babasının öldürülmesi arasında bir bağ kurmuştu kafasında. Umut'un izini sürerek babasının gerçeğine ulaşacağını düşünüyordu. Hiç ummuyordum işi bu kadar ciddiye alacağını. Ama o beklenmedik ipuçları, adresler, insanlar bulmayı başardı. Sonunda size kadar ulaşmış. Huzurunuzu bozduğumuzu biliyorum. Bağışlayın. Bana ulaşması güç değildi. Umut, oğlumun hem üniversiteden hem de örgütten arkadaşıydı. Ortadan kaybolana kadar sık sık bizde, bu evde kalırdı. Kızınızı affedersiniz, Derin'e demek istemiştim, söylemedim. Ama Umut bana güvenirdi. Ne de olsa eski devrimciyiz ya. Hem de mahirlerin falan takımından diye duymuş, nereden duymuşsa. Benimle konuşurken illegaliteyi çiğnediği bile olurdu. Zaten tertemiz, saf bir çocuktu. Dünyaya hep şaşkın ve düşünceli bakan küçük prensti o. Öyle derdim ben ona. Bir keresinde annem de küçük prensi çok severdi. Bana okuttuğu ilk kitaplardan biriydi demişti. Özlem, yani Derin, kardeşiyim dediğinde kuşku duymamıştım. Gözleri, bakışları o kadar benziyordu ki birbirlerine. İçim ürperiyor, yüzüme ateş yayılıyor. Öyle mi diyorum aceleyle, hiç fark etmemişim. Yalanım sesimde yankılanıyor. Son bir gayretle her şeyi göze alarak soruyorum. Umut'un kağıtları, kitapları arasında bazı telefon numaraları buldum. Sizin numaranız da vardı, bu normal. Ama Arın Murat'ın özel telefonlarını da şifreli bir şekilde kaydetmişti. Oysa Arın'la hiçbir ilişkisi olamazdı. Adını, varlığını bile bilmezdi. Sizce... Karşımda oturduğu, üstü bodrum işi beyaz bir örtüyle örtülü eski koltuktan kalkıp yarı dolu çeşit çeşit içki şişelerinin durduğu köşe rafına yöneliyor. Bir içki içelim Ülkü diyor. Ne isterdiniz? Yerli konyak, asker viskisi ya da şarap. Konyak niyetine içmezseniz ıhlara bayağı iyi. Fark etmez. Siz ne içecekseniz ben de ondan içerim. Hesapladım. 27-28 yıl olmuş görüşmeyeli diyor konyağı kadehlere doldururken. Kadehi bana uzatmadan uzman işi avucunda şöyle bir döndürüyor. Çöküşten sonra Ömer Hoca'nın Moskova'da kaldığını duymuştum en son. Umut sizden özlemle söz ederdi. Sadece erkek çocukların annelerine duydukları o tutkuyla tepki karışımı sevgiyle bağlıydı size. Ama babasından, Ömer Hoca'dan hiç söz etmezdi. Erkek çocuklar babaları model alırlar ama duygusal olarak annelerine bağımlıdırlar. Belki de bu yüzden. Ömer'le ayrıldık diyorum. Araya yıllar, yollar, inançlar girdi mi, birlikteliği korumak güç oluyor. Kurduğum şatafatlı cümlenin ardına dağ gibi yığılmış zaman ve yaşamı düşünmek bile istemiyorum. Herkesin, her şeyin arasına büyük bir çağ yangını girdi diyor düşüncelerimi okumuşçasına. Tam karşımdaki eskimiş, eprimiş koltuğa oturuyor. Biraz önceki sorunuzu düşünüyorum. 1990'ların başlarında devlet sol terörist yapıları ne o pahasına olursa olsun çökertme kararlılığındaydı. Hukuksal yolun ve yargının yerini teröre karşı devlet terörü anlayışı almıştı. Gün geçmezdi ki bir semtte, bir apartman dairesinde 3-5 genç sıkıştırılıp sokakta biriken halkın iğrenç alkışları ve naraları arasında dışarıdan ateş açılarak hemen oracıkta infaz edilmesin. Örgütler de günahsız değildi kuşkusuz. Bir kere işleri ajan provokatör kaynardı. Şiddeti yöntem olarak benimsemiş şeflerin güdümündeydiler. Kendi işlerindeki muhalefeti bile infazdan çekinmezlerdi. Her iki tarafında, yani hem devletin hem de terörü yöntem belirlemiş örgütlerin elinde uzun itlaf edilecekler listeleri vardı. Devlet de, örgütler de kendi listelerine göre terminatörlük yaptı. Umut'un neden Arın Murat'ın peşinde olduğu sorusunun cevabı sizde olmalı Ülkü. Arın Murat'ın sol örgütlere yönelik devlet teröründe doğrudan veya dolaylı payı var mıydı sizce? Ona nasıl söylerim? 25 yıl sonra yeniden buluştuğumuz gece tüm duvarları kaplayan akvaryumlarda tül kuyruklu Çin balıklarının süzüldüğü restoranda eli belki de hayatında ilk kez titreyerek elime uzandığında söylediği sözler. Sonuca varmak için bazen etik ilkelerle çatışan kararlar almak zorunda kalırsın. Yüzlerce hatta binlerce kişi ölmesin diye birkaç kişiyi feda edersin. 90'ların başlarında çok kritik, çok hassas bir görevdeydim. Güneydoğu'da savaş, büyük kentlerde sol terör... inceleyip sık tokuyacak, hukukun kaplumbağa adımlarını izleyecek zaman yoktu. Sonra olaylar geliştikçe adım adım bir yerlere sürüklendiğimi hissettim. Karar verdiğimi, hakim olduğumu sandığım yapı avucumdan kayıyor, beni aşıyordu. Her yeni olayda kana bulaştığımı, pisliğin üstüme sıçradığını düşünmeye başladım. Bir hücrevi baskında öldürülenler arasında senin oğlunun da olduğunu dehşetle fark ettiğimde bitti her şey. O zaman ellerimi yıkayamayacağımı, olup bitenlerde hiçbir sorunum olmadığını haykıramayacağımı, en azından buna kendim inanamayacağımı anladım. Arın bazı karanlık operasyonlarda dolaylı bir payı olduğunu düşünüyordu ve bundan huzursuzluk duyuyordu. Bana böyle söylemişti o gece. Ama doğrudan bir ilişkisi olduğunu sanmam. Bu yüzden cezalandırmak istemiş olabilirler. Tetiği çekme işini olmasa bile izini sürme görevini umut yüklenmiş olabilir. Bilmiyorum. Sizi üzmek de istemiyorum. Öğrenmek, bilmek daha çok acıtabilir. Biliyor musunuz Atilla? Basma kalıp bir söz ama yerine oturuyor. Oğlum öldürüldükten sonra sosyalizmin çöküşünü, o ülkelerin bağrında yaşadıktan sonra daha 2 yıl önce gazeteci olarak gittiğim kuşatılmış Saraybosna'da gördüklerimden sonra artık hiçbir şey daha fazla acıtamaz. Saraybosna'da çektiğiniz fotoğrafların bir bölümü bizim gazetelerde de yayınlanmıştı hatırlıyorum. Evet, Halepçe, Sarajevo, Kosova, Irak ve yıkılan her şey hayatlarımız. Bir noktadan sonra insanın acının ötesine geçtiği, uyuştuğu doğru. Ama bir süre sonra uyuşma geçince acı yeniden başlar. Öyle bıçak saplanmış gibi değil, için için zonklayan bir yara gibi. Yarayı deşmemiz lazım diyorum. Bildiğiniz bir şey varsa, bir ipucu varsa çekinmeyin söyleyin. Sadece bana değil, derine de iyi gelecek gerçekleri bilmek. Bildiklerinizi ekleyebileceğim tek şey, sandığınızın aksine Arın'ın, Murat'ı, Umut'un tanıdığıydı. Nasıl yani? Sesimdeki telaştan kendim de ürküyorum. Yüz yüze tanıştıklarını söylemedim. Ama bir gün gazetede Arın Murat'ın ABD'de miydi, İngiltere'de miydi hatırlamıyorum. Bir resmi toplantıda Türkiye'ye ilişkin yorumları ile ilgili bir haberi okurken, "Bu Arın Murat'ı tanır mısın Atilla amca? Babamla tanışırlar mıydı acaba? O da mülkiyeden miydi?" gibi sorular sormuştu. Şahsen tanımadığımı, Ömer Hoca'nın tanıdığını da sanmadığımı, bizim çevrelerde dolaşan biri olmadığını söylemiştim. Sanırım annem tanıyordu. Anneannem ne zaman gazetelerde adamla ilgili haber çıksa pek efendi, pek akıllı biri olduğunu, gençliğinde annemin peşinde çok koştuğunu, çok asil, çok zengin bir aileden geldiğini, aptal annemin partiyi kaçırdığını anlatırdı demişti de o sıralarda üzerinde durmamıştım. Şimdi siz sorunca hatırladım. Demek ki annem, aman Allah'ım bu hiç aklıma gelmezdi. Birden Atilla'nın kafasında bir kıvılcım çakmış gibi yüzüme farklı bir ifadeyle baktığını hissediyorum. Başımı eğiyorum, gözlerimi gözlerinden kaçırıyorum. Umut 1992'de öldürüldü. Arın Murat ise 5 yıl sonra suikaste kurban gitti diyor düşünceli bir sesle. Benim bildiğim Türkiye'deki illegal sor örgütler böyle bir takip ve sabır duygusuna sahip değildir. Daha anlık, daha gelişigüzeldir bizde işler. Üstelik de Umut, Arın Murat'ı örgütsel bir görevle izliyor olsaydı sizin kanalınızdan gitmeyi denerdi ilişkinizi bildiğine göre. Belki de o başka bir şey arıyordu. Daha özel, daha kişisel bir şey. Göğsümün orta yerinde can çekişen bir kuş kanat çırpıyor. Yüreğim ağzımda, allak bullağım. Konyağımı bir yumda bitiriyorum. Annem Umut'a başka ne söylemiş olabilir? Ne biliyordu? Ona soramam. Alzheimer'lı yaşlı kadın artık hatırlamıyor. Unutmak ne güzel. Belki de haklısınız. Umut'u rahat bırakmak hepimiz için daha iyi olacak. Uzunca bir sessizlik. Sanki bir şey söyleyecek de bir türlü cesaret edemiyor gibi. Sonra birden konuşmaya karar veriyor. Hepimizin sırları var. Kimisi acı, kimisi de ölümcül sırlar. Hiçbirimiz masum değiliz. Çocuklar bile. 60'ların, 70'lerin umut ve masumiyet çağı bir daha geri gelmeyecek. Oğlunuzla oğlum hem yoldaş hem de arkadaştı. Allah'ın belası örgütleri ikiye bölündüğünde 2 ayrı kanatta kalmışlardı. Operasyonun gerçekleştirildiği evden sağ çıkan ve izi bulunmayan 4. kişi oğlumdu. Onun örgüt çıkarları uğruna diğerlerini ihbar edip etmediğinden, yani kendi oğlumun ajan olup olmadığından bile emin değilim ben. Kurbanların suçlu, suçluların kurban olduğu bir ülke burası. Bakın, benim trajedim, benim ölümcül kuşkum da sizinkinden hiç aşağı kalmıyor ülkü. Hatta belki daha da ağır, evet çok daha ağır. Kadehimin dibinde kalmış konyağı bir yudumda içiyorum. Ayağa kalkıyorum. Elimi avuçların arasına alıyor, dostça sıkıyor. Yollarımız bir tuhaf kesişti. Hayatlarımız, şu veya bu biçimde yitirdiğimiz oğullarımız. 25-30 yıl önce böyle bir karşılaşma düşünebilir miydik? Sırlarımız bazen hem bizleri hem de başkalarını öldürüyor. Belki de en iyisi onları unutmuş gibi yapmak. Çepeçevre çiçek saksıları dizili verandaya çıkıyoruz. Önüm sıra yürüyüp bahçeye iniyor. Sanki kışa değil de yaza hazırlanan, mevsimini şaşırmış yedi veren güllerin en güzelini koparıyor. Faulkner'ı sever misiniz Ülkü diye soruyor gülü uzatırken. Evet, gerçekten de severim Faulkner'ı. En çok da Ağustos ışığını. Gazetecilerle görüşmez misin? Sonunda izin koparan genç bir gazeteci onu çiftliğinde bulduğunda elinde gül makasıyla gül kesiyormuş. Olağanüstü dingin ve mutlu görünüyormuş. Ne mi yapıyorum demiş. İşte görüyorsunuz güllerimi buduyorum. Sadece gül buduyorum. Birkaç gün sonra intihar etmiş ya da intihar gibi bir ölüm. İnsan bahçeyle uğraşırken düşünür, sürekli düşünür. Bir şey söylemeli miyim? Ne söyleyebilirim? Ama siz intihar etmeyeceksiniz değil mi gibi bir söz mü? Puf. Ayazın etkisiyle beneklenmiş beyaz bir gonca daha kesip uzatırken bu da derin için diyor. Faulkner hikayemi yanlış anlamayın. Ben ölmek için değil yaşayabilmek için gül yetiştiriyorum. Derine söyleyin kedime iyi baksın. Siz de Ülkü moda deyimle kendinize iyi bakın. İhtiyacınız olursa arayın beni. Ben her zaman buradayım. 4. Ayva pek bol. Bu yıl kış yaman olacak diyor anam. Amcam gelirin köyden getirdiği bir sepet dolusu ayvayı tek tek ayırırken biraz reçel yapayım seversiniz. Seninkine de götürürsün bir küçük kavanoz. Seninkine derken sesindeki muzip sevecenlik içimi ısıtıyor. Ah anam aklına gelen başıma gelse keşke. Kimmiş benimki diye soruyorum bir daha söylesin de keyifleneyim diye. Hadi hadi anlamamış sanki. Sonra bir türkü tutturuyor. Derindir deryalar derin. Oy anam oy. Ben güzelin şehirlisini severim oy. Yerimden fırlayıp bir hışımda boynuna sarılıyorum. Ayvalar yere saçılıyor. Eğilip yanaklarından öpüyorum. Dur hele oğlum dur. Dur dedim gavur oğlan. Gıdıklama. Vallahi her yanım ağrıyor. Eskisi gibi değilim. Bak haplarım da bitmiş. Dur dedim. Haplarını bir koşu kapıp gelirim anacığım. Oğlun çalışıyor artık. Çakı gibi gece amiri. Param var. Hele sakla sen o parayı kendine. Sabahlara kadar elin otelinde kapıcılık yaparak 3 kuruş kazanacak. Onu da har vurup harman savuracak. Ben amcam gelin sigorta defterine yazdırırım ilacımı. Sen hele şu ayvaları topla. Kendine de yeni bir ayakkabı al paran varsa. Şu ayağındakilerin dili bir tarafa gitmiş, bağcıkları bir tarafa. Bir elini beline, bir elini omzuma dayayıp doğrulmaya çalışırken bir yandan da kendi kendine söyleniyor. Elin kibar kızıyla dolanıyorsun, bari temiz pak ol. Ah oğlum, her şey dengi dengine derler. Ama gönül ferman dinlemez de derler. Sonumuz hayır olur inşallah. Bari şu kız alsa seni Almanyalara, Avrupalara falan götürse. Gitseniz beraber, benim de yüreğim her an ağzımda olmasa. Kerem abim öldürüldüğünden beri anıcığımın yüreği hep ağzındadır. Bizim tepelerde gün geçmez ki panzerler gece konduların üstüne yürümesin. Gün geçmez ki barikatlar kurulup silahlar, molotoflar atılmasın. Geceleri ellerinde boya kovalarıyla duvarlara slogan yazmaya, afiş asmaya çıkan çocukların alaca sabahta duvar diplerinde kanlar içinde bulunduğu olur. Yazıya korsana çıkıp da dönmeyenleri aramaya karakola gidilmez. Pek gerektiğinde yaşlılar gönderilir içeri atmasınlar diye. Gün batıp da akşam tepelerin üzerine çöktüğünde mutlak gecenin getireceği bir şer vardır. Silahlar zulalardadır. Taşlar özenle toplanıp yığılmıştır köşe başlarına. Eski demir parçalarından, somyalardan, kapı kanatlarından, otomobil şasisinden imal edilmiş hurdacı deposunu andıran barikatların arasında henüz yürümeye başlamış bebeler polis taşlama oynarlar. Aşağıda iki tepe arasındaki yazın toz, kışın çamur altında top koşturulmadığı zaman intifada provası yapılır. Derme çatma evlerin sokaklara bakan dökük, yoksul yüzlerinin arkasına saklanmış asma çardaklı, erik, badem ağaçlı, arka avlularda ya da boğaza bakan kurtarılmış bölgelerde gün olur, sabaha kadar demli çaylar eşliğinde nöbet tutulur. Sonra sabah olur, analarımız, bacalarımız etilere, ulusa, bebek sırtlarındaki sitelere, boğaz sahilindeki yalılara gündeliğe giderken, bizler de sarı yıldızlı, kızıl alın bantlarımızı, bayraklarımızı, gerekiyorsa siyah kar maskelerimizi, tişörtlerimizin altına kuşanıp, montlarımızın ceplerine doldurup şehrin sokaklarına eyleme ineriz. Yumruklarımız ya da zafer işareti yapan parmaklarımız havada, inişli yokuşlu sokaklardan devrim sloganları ve ağıtlarla geçirdiğimiz şehit cenazeleri, bizim devrimci öfkemizi, feda yeminimizi, umutlarımızı, analarımızın kederlerini ve korkularını taşır. Nereye gideceğiz ki anam? Bilmem, galan, gidin bir yerlere işte, uzaklara, gidin ki yüreğim bütün kalsın. Aralık ayıydı, soğuktu, karsız, yağmursuz, kuru soğuk, Ayva boldu. Kış sert geçecekti besbelli. Amcamın en küçük oğlu Halil İbrahim'i mahalleden birkaç gençle birlikte İstiklal'de cumartesi annelerine destek vermek için eylem yaparken cam çerçeve indirdikleri için gözaltına almışlardı. Camları, vitrinleri taşlayacaksın da ne olacak derler çok bilmiş enterlerimiz. Bebelikten birikmiş, bilinçaltına işlemiş öfkedir bu. Damının polis panzerleriyle yıkıldığını, anasının babasının yerlerde sürüklendiğini, ağasının kardeşinin düşmanmış gibi diplendiğini, tartaklandığını yaşamış olanların öfkesidir. Şöyle yürüyüp biraz bağıracaksındır alt taraf. Polis gelir, ümüğüne oturur, tartaklamaya, sürüklemeye başlar. O zaman biri ilk taşı atar. Düşünmezsin bile. Hırsın galip gelir. Hayvanca direnirsin. Sonra kendini gemlemek ne mümkün? Azdıkça hırslanır, hırslandıkça azarsın. Ta ki kollarına yapışıp zille tokat götürülene kadar. Halil İbrahim götürüleri 5 gün olmuştu. Daha yerini bulamamıştık. İşte bütün bunların tedirginliğiydi anamın yüreğini ağzına getiren. Bir yere gitmeyiz anam. Kimden korkup kimin sığınacağız? Belki de bakarsın benimkini sana gelin getiririm buraya. Damı güç bela kapadık ama yukarısı öylece duruyor. Çağırırız bütün soy sopu. Ustadan bol ne var bizde? İçersin düzeltiriz biraz. Oğlun gelinin yanı başında. Oh keka, sen de kemiklerini dinlendirirsin yaşlığında. Git işine deli bozuk. Elin Avrupalarda, konaklarda, dadılar, hizmetçilerle büyümüş kızı gelip burada şu gece konduda oturacak. Hadi, hadi bakayım. Sen çekil galan. Biraz da şuraları toplayayım. Aklını başına devşir. Sonun hüsranı olmasın. Sonun hüsranı olmasın. Doğru. Ülkü döndüğü zaman derini benden uzaklaştıracağını düşünüp işkillenmiştim. Kadının benden hoşlanmadığını, küçümsediğini seziyordum. Zaten oğlunun nasıl öldürüldüğüyle, katillerden hesap sormakla falan da pek ilgilendiği yoktu. Daha ilk günden anladım bunu. Umut'un peşinde olan derindi. Kadın onun yanında gönülsüzce sürükleniyordu. Günahı boynuna, belki de acısını tazelemeye dayanamıyordu. Bir gün lafı geldiğinde anam, onun acısı avulu demişti. Unutmak istiyor, yoksa zehirlenip gidecek. Bırakın fukarayı. Oğlunu davaya şehit vermemiş olsa, bir de derinin hatırı olmasa, onunla iki laf bile etmezdim ben. Eski komünistmiş, devrimciymiş. Neyse ne, insan hemen anlaşılıyor. O bizim buralara uzak, yabancı. Yoldaşlar araştırmışlar, kulağımı büktüler. Derinin babasının öldürülmesinde parmağı olabilir. Devlet için çalışıyor olabilir dediler. Of Allah'ım, ne pisine karışık işler. Derinin bütün bunlara, bu pis işlerle en küçük bir ilgisi yok. Biliyorum ama yoldaşlar da biliyorlar mı acaba? Yine de düşününce yüreğim mengeneyle sıkılmış gibi oluyor. Onu seviyorum, ah nasıl seviyorum onu. Belki de anam haklı, kaçıp gitmeliyiz buralardan. Kuşkuların olmadığı, ölülerin dirileri çekiştirmediği bir yerlere gitmeliyiz. Sen bana ilaç almayı boş ver de, git aşağıdan biraz odun al dedi anam. Mutfaktaki demir kuzineye son kalan kütükleri atarken. Daha Aralık başında ortalığı buz kesiyor. Bu yıl odunla idare edilecek gibi de değil. Bir elektrik sobası bulalım, ara sıra oturma odasında yakarız. Elektriği bedava buldun, yak bakalım Valdan. Elektrik borçları yılıp da ceryanımızı kestiklerinden biri, dışarıdan çektiğimiz kablodan kaçak elektrik kullanıyorduk. Anam, bu da devletten çalmak değil mi diye huzursuzlanmıştı önce. Sonra, aman bok canına, devlette iki göz gece kondumuzu yıkıyor ajanlarına, polislerine, bizim çocuklarımızı öldürtüyor diye içini serin etmişti. Anama ertesi gün bir elektrik sobası getireceğime söz verdim. Şöyle üflemeli, termostatlı türden iyi bir şey. Sultanahmet'te çalıştığım otelde hiç konulmayan böyle bir alet ilişmişti gözüme. Tam evden çıkıyordum. Örgütten yeni verdikleri cep telefonuma bir mesaj düştü. Sekreter yoldaş acil irtibat kurmak istiyordu. Canım sıkıldı. İşe gitmeden önce derinle buluşacaktık. Ona söylememiştim ama sinemaya gideriz diye geçiriyordum içimden. Beyoğlu'nda İstiklal'de kol kola gezinen sevgililer gibi olmak isterdim. Sinemada karanlıkta elini tutar, okşardım, elini çekmezdi. Sonra eğer o isterse bir kafede otururduk. Bizim Alevi barlarından birinde değil. Derin sevmez öyle yerleri. Pek seyrek gittik beraber. Bir defasında bizim arkadaşların da takıldığı böyle bir yerin önden geçerken içeride Dersim türküleri çalıyordu. Kapı aralıktı, mis gibi tereyağlı gözleme kokusu taşıyordu sokağa. Ne kadar garip bir yer demişti Derin. Bu koku, bu müzik bir yandan, Sıla Bar, Köyüm Bar adları öte yandan. Sivas'ta, Tunceli'de olsa tamam da, Beyoğlu'nun göbeğinde tuhaf değil mi sence? Sanki yerini şaşırmış gibi, tiyatro dekoru gibi. Birden sekreter yoldaşında bu gibi yerleri küçümseyerek, bizim köylüler sosyetikleşmeye merak sarınca Beyoğlu barlarına inerler dediğini hatırladım. Başımla onayladım Derini. Ben yine de sevdiğimle oralara gitmek, birlikte türkü, şarkı dinlemek, söylemek isterdim ya neyse. Bugün buluşamayacağımızı haber vermek için aradığımda sesinin keyifsiz olduğunu hissettim. İyi ki telefon ettin. Bugün benim de hiç halim yok evden çıkacak dedi bezgin bir sesle. İçim ezildi. Havalar da soğuk gidiyor. Hasta olmasın. Canım benim. Güzelim benim. Hasta değilsin ya canım. Hayır merak etme. Biraz keyifsizim o kadar. Yarına bir şeyim kalmaz. Tam o sırada odadaki biri tam anlayamadığım bir şey söyledi. Türkçe değildi galiba. Belki de televizyon açıktı da ben öyle duydum. Pek emin değilim. Ben seni sonra ararım dedi boğuk bir sesle. Tamam deyip telefonu kapatacakken içime bir kurt düştü. Yanında biri vardı. Olabilir tabii. Arkadaşı olur, evdeki hizmetçilerden biri olur, amcası, yengesi olur. Olur ha. Sormamalıydım. Allah kahretsin, hep yapıyorum bunu. Üstüne varmamam gerektiğini bile bile yapıyorum. Yanında biri mi var? Telefonu kapattı. Duymamıştı belki de. Yüreğimde bir yumru, kafamda pis pis düşüncelerle evden çıkarken birden kaptırdım. Telefonda duyduğum ses İngilizceydi. Oydu tabii. O Amerikalı karışık herif. Olmayan bir kapı, mıvalını tutturmaya çalışan adam. Canım sıkkın, dalgın, son durağa kadar yürüdüm. İlk hareket eden otobüse binip birkaç durak sonra indim. Gideceğim yerin tam aksi yönünde bir minibüse atlayıp indi bindi yaptım. Karşı tarafa geçip vasıta beklemeye başladım. Örgütsel bir görev için buluşma yerine giderken böyle yapardık.